adımız bile olduğu için.
Yemek. Hayatın sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında yine buluştuk. Sizleri de bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım programımızın başında. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook ve Twitter'dan Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Kemal Ökten ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, programımızın ilk dakikalarında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli Bakım Hizmetleri Daire Başkanı Hulusi Armağan Yıldırım'ı ağırlayacağız. Zor Çiçekler ve Benim Yıldızlarım adlı kitapların yazarı, o yetiştirme yurtlarında yaşayan çocukların hikayelerini anlattığı o iki özel kitap üzerine konuşacağız. Hemen sonrasında Dünden Kalanlar köşemizde her salı olduğu gibi Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Tarih Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamız bizlerle birlikte olacak. Günümüzdeki Birleşmiş Milletler'in temeli sayılabilecek bir organizasyon olan Cemiyet-i Akvam hakkında detaylı bilgi edineceğiz. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında değerli konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Peşinde geçip gidiyor ömür, ne güldürüyor yüzümü, ne huzur veriyor gönül. Sanki bulacakmış gibi hep bir umut var içinde, üzüldüğü de yetmiyor, hala koşuyor peşinde. Artık hatıralar, içime sığmıyor yaşlar. Bir ömürde ne çok ders var, hangi yol aşka çıkar. Ne söylesem olmuyor, vazgeçmiyor senden. Köşelerde ayrı yollardan geçse de vazgeçmiyor senden gönül. Acıtsa da öldürse de kalbimden sökemem, delip de geçse sonunda kaybetmekte var her şeye razı bu gönül. Doldu artık hatıralar, İçime sığmıyor yaşlar. Bir ömürde ne çok ders var, hangi yol aşka çıkar. Ne söylesem olmuyor, vazgeçmiyor senden gönül. Dünya dönse tersine, yolundan dönmüyor ölse de. Ne söylesem olmuyor, vazgeçmiyor dönse tersine, yolundan dönmüyor ölse de, ne söylesem olmuyor, vazgeçmiyor senden gönül. Dünya dönse tersine, yolundan dönmüyor ölse de.
Hocam, ben annemi hiç görmedim. Annelerin bir kokusu varmış. Çocuklar annelerine sarılınca o kokuyu duyarmış. Öyle diyorlar. O nasıl bir koku hocam? Küçükken yuvaya gelen gönüllü annelere sarılırdım. Parfüm kokusu dışında bir koku almazdım. Yoksa bu koku parfüm kokusu gibi bir koku mu? Hocam, okulda anne babası olan çocuklar korktuklarında anne diye bağırıyorlar. Ben korktuğumda anne diyemiyorum. Acaba neden? Anneleri olan çocuklar anneleri de bir şey sorduğunda anneleri hep efendim anneciğim diyor. O çocuk o kadının annesi mi hocam? Hocam, bazı gönüllü anneler yuvaya gelince ağlıyorlar. Biz ağlanacak bir şey yapmıyoruz ki. Anneler çiçekleri neden çok sever hocam? Anneler karşılık beklemeden severmiş. Yoksa onlar insanüstü varlıklar mı hocam? Acıtan soruların gerçek hikayeleri. Sevgili dinleyicilerimiz, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli Bakım Hizmetleri Daire Başkanı Hulusi Armağan Yıldırım bizlerle birlikte. Sayın Yıldırım, hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Biraz duygusal başladık ama evet, bu kitapları, evet. Öncelikle emeğinize sağlık. Bu kitapları önünü, arkasını, içini, dışını, her noktasını okuduğumuzda gerçekten çok duygulandıran ve daha da herhalde insana o duygu yüküne sokan bütün bu hikayelerin gerçek olması.
Evet, evet. O etkileyici olması biraz oradan geliyor.
Evet.
Çocuklarımız aslında bu peş peşe sorulan sorular değil aslında. Bu kitabın kapağındaki sorular. Bir çocuğumuz vardı yetiştirme yurdunda. Böyle ilginç sorular sorardı. Ben de alışkanlık böyle ilginç soruları soran çocukların sorularını ajandama not ederdim. Sonra geriye dönüp baktığımda ya bu çocuk ne kadar ilginç sorular sormuş diye düşünmüştüm. Hani çünkü çocuk o yaşlarda hep merak ediyor. İşte hocam bu nasıl, bu niye böyle gibi. Tabii bu çocuğumuz babası daha o doğmadan önce ölmüş. Annesi de doğum esnasında ölen bir çocuğumuz. Dolayısıyla hiç anneyi görmemiş ve yoğun bir anne özlemi var. Hı hı. Ve yuvaya gelen o gönüllü annelerin onlarla iletişiminden hep o anne özlemini o soruların içerisinde görebiliyorsunuz. O yüzden de çok ilginç gelirdi
evet,
bana.
Evet. Aslında gerçekten annesine soracağı, babasına soracağı soruları bir anne bir baba bilip
evet, bize
sizlere
soruyor. Evet, çocuk. Öyle bir şey. O yüzden bu çocuklarımız gerçekten özel çocuklar. Korumaya muhtaç çocuklarımız. Aslında sadece Türkiye'de değil, dünyanın neresinde olursa olsun ebeveyn bakımından yoksun yetişmiş çocuklarımız, anne ve baba bakımından yoksun yetişmiş çocuklarımız gerçekten dünyanın neresinde olursa olsun belli ortak davranış örüntüleri geliştiriyorlar. Hı hı. O çocuklara o anne eksikliğini, baba eksikliğini yaşatmayacak iletişimi onlarla kurmamız gerekiyor. Bu da zor bir iş.
Evet.
Bu işi görev addedip yapmak gerekiyor.
Belki görevden ziyade
vicdani evet, sorumluluk. Evet, evet. Biraz daha özel çocuklarımız ne kadar güzel, iyi yetiştirebilirsek o kadar topluma dahil oluyorlar.
Hı hı.
Ve daha sağlıklı ilişkiler, sağlıklı hayatlar kurabiliyorlar. Hı hı. O yüzden hepimiz, toplumumuz sadece oralarda çalışanlar değil, toplumun her kesiminde insanların aslında üzerine düşen görevler var bu çocuklarımız için. Bunu kendimize görev addetmemiz gerekiyor mutlaka.
Biraz sizin de yaşam öykünüzden bahsederek aslında sohbetimize başlayalım istiyorum Sayın Yıldırım. Ne kadar zamandır böyle önemli özel çocuklarla çalışıyorsunuz, çalıştınız ve şimdi neler
evet.
yapıyorsunuz?
Yaklaşık 33 yıldır ben bu alandayım. Eski Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu'nda ilk başladım. Çocuk yuvalarında, yetiştirme yurtlarında, bakım ve rehabilitasyon merkezlerinde uzun yıllar görev yaptım. Tabii ben esas mesleğim sosyal hizmet uzmanıyım. İşimiz aslında insan bizim. Dolayısıyla da bu özel insanlarla sürekli iletişim halinde olduk. Dolayısıyla da çok öykü biriktirdim açıkçası. Tabii bir kısmı bunların kitaba yazdım. Çünkü bu öyküleri birileriyle paylaşmanız gerektiğini aslında ben hissettim. Çünkü benzer hataları hep yapıla geliyor sürekli. Bu çocuklarla çalışan personeller benzer hataları yapmasınlar, çocuklarla sağlıklı iletişim kursunlar diye aslında bu öyküleri yazdım. Her öykünün içerisinde aslında oralarda çalışan personellere yönelik de mesajlar var. Aslında sadece oralarda çalışan insanlara yönelik değil, bir çocuk yetiştiren her aile için aslında mesajlar olan öyküler var. Kitabı okuyan insanların da o gözle okumasını ben tavsiye ediyorum. Çünkü hepimiz bir şekilde ya bir çocuk yetiştiriyoruz, ya ebeveyn oluyoruz, ya da böyle kurumlarda çalışıyoruz. O yüzden de çocuklarla iletişim kurarken nelere dikkat etmemiz gerektiğini öykülerin içerisinde vermeye çalıştım.
Evet, onlardan biri de az sonra dinleyicilerimizle paylaşacağımız bir fotoğrafın önemi başlıklı hikayeniz. Onda da yine hani dediniz ya, aslında yapılması gerekenleri böyle dipnot halinde vurguluyorum, hikayelerin içine yerleştiriyorum diye. Yuva ve yurtlardaki görsel kayıt tutma uygulamasının geliştirilmesine ilişkin bir hikaye anladığımız kadarıyla.
Evet, o da ilginç bir hikaye.
Bu arada madem dinleyicilerimize bahsettim, bu bir fotoğrafın önemi hikayesini okuyalım mı? Ama şöyle yapalım.
Tabii.
Ben hikayeyi başlayayım. Sonrasında hani o sürpriz kısmına gelince siz lütfen hikayenin devamını, gerçekten bu hikayeyi yaşamış biri olarak lütfen siz anlatın.
Evet.
Şöyle başlıyor efendim hikaye. Başlığımız bir fotoğrafın önemi. Bizim yuva ve yurtlarımızda görsel kayıt tutma uygulaması bulunmazdı. Çocukların kişisel dosyalarında nüfus bilgileri, ikamet bilgileri, kişisel bilgileri, okul ve sağlık bilgileri ile sosyal inceleme raporları, korunma kararı ve benzeri resmi belgeler yer alırdı. Vesikalık fotoğraflar okul karnesi ve kütük defterine yapıştırmak için çektirilirdi. Onun dışında çocukların çeşitli gelişim dönemlerini yansıtan fotoğraflar, piknik resimleri, yaş günü resimleri, mezuniyet resimleri gibi onların önemli görsel materyalleri bir yerde ya da dosyalarında muhafaza edilmiyordu. Çocuk büyüyüp yurttan ayrıldığında yuva ve yurt yaşantısıyla ilgili ya hiç ya da çok az fotoğrafa sahip oluyordu. Yetişkin bir insan olup çoluk çocuğa karıştığında kendi çocukluğuna ait resimlerin olmaması onda bir hayıflanma duygusuna yol açıyordu. Yurtta sosyal çalışmacı olarak görev yaptığım bir gün sosyal servise yaşı benden çok büyük eski bir yurt öğrencisi gelmişti. Tanışma esnasında kendisinin Belçika'da işçi olarak çalıştığını, erken emekli olabilmesi için kişisel dosyasında olması muhtemel bir belgeye ihtiyacı olduğunu söyledi. Söylediğine göre yurtta kalırken yurdun demir atölyesinde bir iş kazası geçirmişti. Bu kazaya ait yurttaki kişisel dosyasında bir rapor, tutanak ya da hastane kaydı bulup getirebilirse erken emekli olabilecekti. O dönemlerde eski yurt öğrencilerinin kişisel dosyaları arşivlenmediği için bulmak oldukça zaman alıyordu. Birkaç saatlik aramadan sonra adamın kişisel dosyasını bulmuştum. Ben de sevinmiştim ama adam heyecandan yerinde duramıyordu. Rengi solmuş, dosya toz içindeydi. Adamın heyecanlandığını görünce dosyayı itinayla sildim. Adam dosyaya sanki kutsal bir emanetmiş gibi bakıyordu. Anlamıştım ki bu dosya onun hayatının eksik bir parçasını tamamlıyordu. Belki yurttan ayrılan her çocuk için o dosya farklı bir anlam taşıyordu. Kimisi için o dönem unutmak istediği, hatırlamak istemediği bir yaşamın kesitini ifade ediyordu. Kimisi içinse güzel arkadaşlıkların, dostlukların, kardeşliklerin, ortak acıların, ortak sevinçlerin, ortak hüzünlerin, yaşanılan bir hayatın dokümanlarını ifade ediyordu. Sayfaları okuyarak ve yavaş yavaş çeviriyordum. O da her sayfa için bir yorum yapıyordu. Bu benim karnem, bu benim kaybolduğunu sandığım eski nüfus cüzdanım, bu benim yurttan kaçtığımda tutulan tutanak, bu benim ameliyat olduğumdaki sağlık bilgilerim gibi ifadeler kullanıyordu. Her belgeye baktıkça o günlere sanki bir zaman tünelindeymiş gibi gidiyor, onlara ait bir şeyler anlatıyordu. Ve nihayet aradığımız belgeyi bulmuştuk. Sonra?
Evet, gerçekten uzun bir aramanın sonucunda dosyayı bulmuştum. Tabii dosyayı bulunca çok etkilenmişti. Hatta biraz da ağlamıştı. gerçekten onun için işine yarayacak bir belgeydi bu belge. Tabii aslında onun dosyasının içindeki belgeleri çıkardıkça sanki bir filmin gerisine gider gibi eski günlerini hatırlıyordu. Sağlıkla ilgili tutanağı görünce müthiş etkilendi, ağladı. Daha sonra başka acaba bu dosyada neler var diye bir çevireyim bakayım dedim. En son dosyanın arkasında bir sarı zarfın içerisinden iki tane fotoğraf çıktı. Hı. Bir tanesi vesikalık bir fotoğraf. O zaman işte nüfus cüzdanına ya da değişik belgelere yapıştırmak için o zamanki sosyal hizmet uzmanı fotoğrafı çekmiş, koymuş. Yine duyarlı bir sosyal hizmet uzmanı büyüğümüz yurtta yetiştirme yurdunun bahçesinde merdivende bütün çocukların toplu fotoğrafını çekmiş, koymuş. Bu fotoğrafı görünce böyle hıçkırıklarla ağlamaya başladı, sarsıla sarsıla. Tabii ben de etkilenmiştim. Sonra sakinleştirdikten sonra dedim ki niçin bu fotoğraftan bu kadar etkilendin? Yani o belgeden daha fazla etkilendi. Dedi ki hocam bu fotoğrafın benim için değerini siz anlayamazsınız. Neden dedim ben? Dedi ki ben işte yetiştirme yurdundan ayrıldıktan sonra yurt dışına Belçika'ya çalışmaya gittim. Oradan evlendim, iş kurdum, çocuklarım oldu, çocuklarım da büyüdü. Her bayram çocuklarım beni sıkıştırıyorlar. Baba senin geçmişinle ilgili hiç mi bir işaret, iz, bir fotoğraf yok diye her bayram bana söylerlerdi. Ben de olmadığı için hep boynumu bükerdim dedi. Şimdi bu fotoğraflarla ben çocuklarıma yaşadığımı ispat edeceğim dedi. Bu fotoğraflar benim için o yüzden çok önemli dedi. Gerçekten bir fotoğrafın ne kadar önemli olduğunu ben de o zaman anladım. Gerçekten biz çok görsel kayıt tutan bir yapıya sahip değiliz. Toplum olarak da çok görsel kaydı fazla dikkate almıyoruz ama görsel kaydın ne kadar önemli olduğunu da bu yaşadığım anıyla ben de anlamış oldum. O olaydan sonra da artık ben hep böyle düğünleri, özel günleri hep fotoğraflamaya çalışırım. Çocukları fotoğraflamaya çalışıyorum. Onların zarfların içerisine birkaç damla gözyaşı bırakmak istiyorum.
Evet,
farklı
evet.
Bir duygu, evet.
Yazmışsınız bu fotoğraf evet. Benim yaşadığımın bir ispatı. Bunu sizin anlamanız çok
mümkün
zor.
Mümkün değil, evet, evet.
Gerçekten de öyle. Şimdi biraz daha şanslıyız neyse ki herkesin bir şekilde fotoğraf çekme imkanı
evet,
eskiye
evet.
Nazaran
daha fazla var.
Ama
evet.
Tabii bunu hani kayıtlara geçmesi ve o dosyanın içine bir şekilde o fotoğrafın bırakılmış olmasının ne kadar büyük önem taşıdığını belki sizin gibi sosyal hizmet üzerine çalışan değerli çalışanlar da belki bu
evet.
Kitabı okuduktan sonra bir kez daha anlayacaklar.
Evet.
Siz biraz da bugünkü çalışmalarınızdan bahsedecek olursak sonrasında sosyal hizmet uzmanlığını farklı bölgelerde, farklı şehirlerimizde gerçekleştirdiniz. Sonrasında engelliler üzerine
evet,
çalışmaya başladınız.
Evet, daha sonra engellilik alanında çalışmaya başladım.
Neler yaptınız, neler yapıyorsunuz?
Şimdi biz Engelli Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü olarak engellilerin hem bakım hizmetlerinin hem kurumsal bakım hem evde bakım hizmetleriyle ilgili çeşitli politikaları hayata geçiriyoruz. Bildiğiniz gibi kamuoyunda bilinen evde bakım ücreti uygulaması yine bizim bakanlığımız sayesinde hayata geçirilmiş bu uygulama. Bakıma muhtaç engellisi olan ailelere belirli kriterleri taşımaları halinde memur maaş katsayısının 10 bin ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda bir ödeme yapıyoruz. Yani bugün itibariyle 1384 lira ağır engelli tanısı olan ya da tam bağımlı tanısı olan engellilere belli bir gelir kriterinin altında da bir geliri varsa her ay 1384 lira bir ödeme yapıyoruz. Tabii bugün itibariyle 515 bin kişiye bu şekilde ödeme yapıyoruz. Bunun yanında eğer aile engellisine bakamayacak duruma gelmişse, artık bir kurumsal bakım ihtiyacı doğmuşsa, o zaman yine bakanlığımıza bağlı çeşitli engel gruplarına ait merkezlerimiz var. Bu merkezlerimizde bu engellilerimize ömür boyu ücretsiz bakım hizmeti sunuyoruz. Bütün masraflarını kurumumuz karşılıyor. Eğer kişi özel bakım merkezlerinden hizmet almak isterse de bu amaçla açılmış özel bakım merkezlerine bu engellilerimizi yerleştiriyoruz. O merkezin bakım ücretini de kurum olarak biz ödüyoruz. Bu kapsamda da yaklaşık 20 bin civarında engellimize özel bakım merkezlerinde bakım hizmeti veriyoruz. Hı hı. Bakanlığımıza bağlı yaklaşık 100 bakım merkezimizde de 7600 civarında engellimize yatılı bakım hizmeti veriyoruz.
Evet, yurtlarımızda da engelli çocuklarımız var, öyle değil
evet,
mi? Onlara
yetiştirme
nasıl
yurtlarımızda da var.
Bir bakım hizmeti yapılıyor?
Yurtlarımızda daha doğrusu bakım ve rehabilitasyon merkezlerimizde eğer ailesi tarafından bakılmamışsa ya da terk edilmişse ya da artık bakım yükü daha fazlalaşmışsa o zaman biz bu amaçla açılmış bakım merkezlerimizde bu engellerimizin hem kişisel bakımı hem sosyal bakımı bütün hizmetleri bakanlığımız tarafından sağlanıyor. Bu amaçla yetişmiş personellerimiz marifetiyle bu engellilerimizin eğer eğitim ihtiyacı varsa normal okullara ya da özel eğitim okullarına gidiyorlar. Onun dışında bütün İAŞ ibateleri kurumumuz tarafından karşılanıyor. Sosyal rehabilitasyonunu önemsiyoruz, tarımsal rehabilitasyonunu önemsiyoruz. Bu amaçla pek çok merkezimizde bu tür faaliyetleri yoğun bir şekilde yapıyoruz.
Emeklerinize sağlık. Tam da bu noktada Zor Çiçekler kitabınızdan yine bir parçayı dinleyicilerimizle tabii buluşturmak istiyorum. Gerçekten bir engelli kardeşimizin aslında hani dediğinizde dipnotlar sunuyorum benden sonrakilere örnek olması açısından evet diye. Aslında küçük bir örnek teşkil edebilecek belki de bir hikaye evet onlarla buluşturabileceğimiz hikayemizin başlığı şöyle: bir lokma çok şey değiştirir. Bizim yurtların yemek saatleri bir geçit töreni gibidir. Yemekler hazırlanıp da yemekhanenin kapısı açıldığında tören başlamış olur. Benim en sevdiğim zaman dilimi bu saatlerdir. Bu saatler benim için bir laboratuvardaki bilim adamının deneyini gözlemlerken geçirdiği zaman kadar önemlidir. Yemek kuyruğunda onlarla göz teması kurmayı, yüzlerindeki ifadelerden o günkü ruh hallerini öğrenmeyi çok severdim. Kısa sorular sorar, bir şeyler söyler, espriler yapar, aldığım cevaplara göre de o günkü ruh hallerini tahmin ederdim. Bir değişiklik sezinlediğim çocuklarla yemeğini alıp masasına oturduğunda biraz daha yakından ilgilenirdim. Zaman zaman ben de yemeğimi alır, yanına oturur, onunla konuşarak kendisini bana açmasını sağlardım. Bazen de yemek masalarının arasında afiyet olsun diye gezinir, konuşmak istediğim çocukların tabağındaki yemeğin suyuna masadaki ekmekten kopardığım küçük bir parçayı batırıp yerdim. Yediğim o bir lokma ekmek o çocuğu çok mutlu ederdi. Yüzündeki durgunluk hemen yerini tebessüme bırakırdı. Masadaki diğer çocuklar da "Hocam benim tabağıma da ban" derdi. Kırmamak için onların tabaklarından da birer lokma alırdım. Bunu gören diğer masalardaki çocuklar da "Hocam bizim tabağımıza da ban" dediklerinde "Yeter, bu gidişle göbek bağlayacağım. Sizin tabağınıza da akşam yemeğinde banarım" diyerek gönüllerini alırdım. Her yurtta olduğu gibi bizim yurtta da engelli çocuklar olurdu. Bazısı bedensel engelli, bazısı zihinsel engelli. Bu çocuklar yurtların zenginliğini yansıtırdı. Zihinsel engelinden dolayı öğrenme güçlüğü çeken çocuklarsa diğer çocukların neşe kaynağı olurdu. Onlar büyüseler bile içlerindeki çocuklar, çocukça duygular hiç değişmez, üstlerine başlarına hiç dikkat etmezler, bütün pasaklılıklarına rağmen sevimliliklerinden bir şey kaybetmezlerdi. Ağzı burnu salya sümük içinde yemek yediklerinden büyük çocuklar onların masasında oturmak istemezlerdi. Bu çocuklardan birisi ben masaların arasında dolaşırken "Hocam benim tabağıma da ban" dediğinde hiç tereddüt etmeden ekmeğinden bir parça koparıp tabağına banardım. Bunu diğer büyük çocuklar onlardan iğrenmesin, onları hor görmesin diye yapardım. Benim onun tabağına ekmek bandığımı gören diğer çocuklar birbirlerine işaret ederek "Bak Hulusi Hoca Ferhat'ın tabağından yemek yiyor" diye şaşkınlıklarını ifade ederdi. "Hadi şimdi git burnunu temizle, yüzünü yıka öyle gel" dediğimde hiç itiraz etmezdi. Bir davranışı bir yenisiyle değiştirmek, bir alışkanlığı kazandırmak zor, zahmetli, sabır gerektiren, ancak sevdirerek yaptırılabilecek uzun soluklu bir uğraştır. Bir öğretmen, "Müdür bey, biz söyleyince yapmıyorlar, siz söyleyince yapıyorlar, bunun sebebi nedir?" diye sormuştu. Yapabilen için cevabı aslında basitti. Bazen bir lokma çok şeyi değiştirir. İş o tabağı banabilmekte.
Evet. Evet, bu değişik bir durum. Yani davranış değiştirmek, bir her iki bir çocukta, ergen bir çocukta bir davranışı değiştirmek ya da olumsuz bir davranışı olumlu bir davranışa dönüştürmek gerçekten zahmetli bir iş. Burada biraz o çocuğa
ve
değer
çocuk engelliyse
ve çocuk da engelliyse daha da zor. Evet. O yüzden ben farklı bir yöntem izlemiştim ve hep de o yöntemde başarılı olmuştum. Tabii öğretmen arkadaşlar da hocam biz bir şey söylediğimizde yapmıyor bu çocuklar. Siz söyleyince yapıyor. Hani bunun sırrı ne dediklerinde ben bunu vermiştim. Yani bir lokma çok şeyi değiştirir ama iş o tabağa, yani o ağzı burnu salya sümük içindeki çocuğun yemek tabağına bir o lokma ekmeği banabiliyor musun? Onun seviyesine inip o tabağa ekmeği banabilirsen o çocuğa her şeyi yaptırabilirsin. Çünkü
o çocuk artık benimseyecek tabii, bir baba
çocuk,
gibi.
Evet, benim işte saygı duyduğum, sevdiğim hocam, öğretmenim benim tabağıma banıyor. Diğer çocukların hep ötekileştirdiği, tabiri caizse hor gördüğü bir çocuğun tabağına siz değer vererek tabağına banıyorsunuz. Onun için çok değerli bir şey. Ben de onu tabağına banmak aslında o çocuğu ödüllendirmek. Evet, ama ben de onu ödüllendirirken bir davranışı da değiştirme kastıyla onu ödüllendiriyorum. Hadi git elini yüzünü yıka gel dediğimde hemen gidip elini yüzünü yıkayıp geliyor. Daha ilginci, sonraki günlerde geldiğimde hocam bak elim yüzümü yıkadım tabağımı banar mısın diyordu. Demek ki artık o davranışı pekiştirdiğini anlıyorsunuz. Evet. Davranışı böyle ödülle pekiştirmeniz daha etkili oluyor.
Aslında bu gerçekten çok önemli bir yöntem.
Şimdi bu ebeveynler için de böyledir. Gerçekten mesela benim Yıldızlarım isimli kitapta bir aslında öykü değil bir deneme yazısı. Orada da yazdığım bir öykü var. Orada da şeyi bahsediyorum, hani bir çocuğa, bir gence bir şeyi yaptırırken nasıl yaptırmalıyız, onu anlattığım bir hikaye. İlginç de bir şey oldu geçen kitap fuarında, kitapları imzaladığım bir karı koca kitabı okumuşlar, sonra bana mail attılar ve çok teşekkür ediyorlar. Dediler ki biz çocuğumuzla evde yemek konusu hep bir problemdi. Sizin o öykünüzü okuduktan sonra artık evimizde yemek sorun olmaktan çıktı dediler. Çok da ben de hoşuma gitti. Orada yaptığım basit bir uygulamayı anlatmıştım ben. Hani bir çocuğa bir işi yaptırırken ona seçme şansı vermeniz. İşte bunu işte yemeği çocuk yemek istemiyor. Sen de ye diye ısrar ediyorsun. Çocuk tepki gösteriyor bir süre sonra. Ben de orada hani bunu nasıl yemek istersin diye
seçim şansına veriyorsun.
Burada aslında gizli mesaj, bunu yemek zorundasın ama nasıl yiyeceğine sen karar ver.
Ama çocuk da kendi karar verdiği için o güvenle tamam ben tuzlu yiyeceğim.
Bunu da bana emekli öğretmen olan babam öğretmişti. Biz yani bu yöntemi de bize o öğretmişti ve hep de uyguladığımız
güzel
bir yöntem.
Güzel bir yöntem aslında
ve
gerçekten.
Müthiş bir şey. Şimdi ebeveynler gerçekten evde yemek bazen sorun oluyor. Çocuklar annelerinin bazı yemeklerini yemek istemiyor. Ama hani ev içerisinde bunu o metodu uygulayarak her yemeğin aslında yenilebileceğini de o çocuklara öğretmiş oluyoruz. O yüzden o gözde okumalarını tavsiye ederim.
Çok güzel. Evet. Bu arada eğitimci bir ailenin çocuğusunuz. Aynı zamanda eşiniz de öğretmen.
Evet,
yani
öğretmen.
Tamamen aslında eğitimle iç içe bir aile. Bu anlamda mutlaka çocuklarımıza çok şey katmışsınızdır. Katmaya da devam ediyorsunuz. Tabii. Şimdi engelli kardeşlerimiz, engelli yavrularımız üzerinde emekleriniz büyük. Son olarak dinleyicilerimize iletmek istediğiniz birkaç cümle var mı? Mesajlarınız var mı alalım?
Yani biz tabii dinleyicilerimiz içerisinden anne olan, baba olan, anne adayı, baba adayı olan dinleyicilerimiz de vardır. Gerçekten bir çocuğu yetiştirmek çok zor, zahmetli bir iş. Onun çünkü gelişim evrelerinde pek çok ebeveynler çatışmayla karşılaşıyorlar. Onları iyi, sakin, sabırla dinlemek gerekiyor. Onunla birey olduğu için değer vermek gerekiyor. O yüzden eğer kitaplarda okuma imkanı olunursa hemen her öyküde bununla ilgili küçük ipuçlar var.
Evet.
O gözle okumalarını tavsiye ediyorum.
Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Sevgili dinleyicilerimiz, Benim Yıldızlarım ve Zor Çiçekler, Hulusi Armağan Yıldırım'ın kaleminden çıkan iki kıymetli kitap. Muhakkak okuyup o içindeki gizli mesajları alın diyelim ve değerli konuğumuza çok teşekkür ederim bugün bizimle olduğu için. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli Bakım Hizmetleri Daire Başkanı Hulusi Armağan Yıldırım'dı stüdyo konuğumuz. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri devam ediyor.
bakışıma aşina gibi, daha önce bir yerde tanışmış gibi, dilimin ucunda bir sırdaş gibi, yılların ardından gelişi vardı. Adresime yazılmış bir mektup gibi, açmadan açılmadan anlamış gibi, cevabı önceden verilmiş gibi, onu beklediğimden haberi vardı. Oysa söylenecek bir şarkım vardı, yaşanacak yıllarım vardı, zaman beni benden çaldı. Oysa söylenecek bir şarkım vardı, yaşanacak yıllarım vardı, kim bilir kaç yarın. Gecesi sabahıma uyanmış gibi, elleri ellerime uzanmış gibi, konuşmadan her şeyi anlamış gibi, öylesi anlamlı gözleri vardı. Uzakta olsa da içimde gibi, bir katre çiçeği koklamış gibi, yağmurda dudağı dudağım gibi, öylesi sıcacık bir kalbi vardı. Oysa söylenecek bir şarkım vardı, yaşanacak yıllarım vardı, zaman beni benden çaldı. Oysa söylenecek bir şarkım vardı, yaşanacak yıllarım vardı, kim bilir kaç yarın. Söylenecek bir şarkım vardı, yaşanacak yıllarım vardı, kim bilir kaç yarım kaldı. Oysa söylenecek bir şarkım vardı, yaşanacak yıllarım vardı, zaman beni benden çaldı.
Sesleri Dünden Kalanlar köşemizle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Değerli hocamızı stüdyomuza aldık. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamız bizlerle birlikte. Değerli hocam hoş geldiniz.
Merhabalar, hoş bulduk.
Sevgili dinleyicilerimiz, bugün Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne girişini konuşacağız değerli hocamızla. Değerli hocam, öyleyse hemen şöyle başlayalım. Türkiye Milletler Cemiyeti'ne neden girdi, neden girmeye ihtiyaç duydu ya da?
Öncelikle belki 1932'de girdi bu arada. 18 Temmuz 1932'de girdi. Hani bugünün özelliği 17 Eylül 1934'te konsey üyeliğine, Milletler Cemiyeti altındaki konsey üyeliğine seçildi. Birazdan hani onu söyleyeceğim. Öncelikle belki Milletler Cemiyeti neden kuruldu? Bunu bilmekte fayda var. Türkiye'nin içinde bulunduğu konjonktürü belki o dönemde bunu açıklayabilmek için hani böyle bir altyapıya ihtiyaç var. Milletler Cemiyeti sonrasında da Birleşmiş Milletler aslında savaş durumundan ortaya çıktı. Çünkü savaşın yıkımından, savaşın ülkelere getirdiği sıkıntılardan kaynaklanan bir motivasyonla Milletler Cemiyeti gibi bir üst kuruluşun, bütün milletlerin bir araya geldiği bir üst kuruluşun, çünkü hepsi de savaştan zarar gördü sonuçta. Birinci Dünya Savaşı, Dünya Savaşı adı üzerinde bütün milletler bundan zarar gördü. Barışın sağlanmasıyla ilgili böyle bir üst kurumun işlevsel olabileceğini düşünerek İngiltere, Amerika böyle bir kurumun kurulmasıyla ilgili girişimde bulundular.
Öncülüğünü İngiltere'nin Amerika'ya
evet, yaptı. Evet, onlar yaptılar. Hepimizin bildiği işte Woodrow Wilson gibi devlet adamları özellikle hani uluslararası barışı koruyabilecek çalışmalar yapmaya başladı. İşte İngiltere'den Lord Robert Cecil gibi. Ama diğer taraftan baktığımızda şimdi kuruluşundaki ilk 10 maddesi gerçekten savaşı engellemek, barışı desteklemekle daha çok ilgili ve özellikle herhangi bir ülkenin bütünlüğüne, siyasal bağımsızlığına karşı bir tehdit oluştuğunda bütün ülkelerin, yani cemiyete üye olan bütün ülkelerin bunu gidermekle, bunu engellemekle ve o ülkeyi korumakla ilgili bir yükümlülüğü olduğuna dair bir karar alındı. Fakat hani maalesef hepimizin de gördüğü gibi ne o zaman ne de şimdi Birleşmiş Milletler'in ilk çıkış amacı, yani bu şekilde belirttiği bu amaçlara yazılı olarak evet ama pratikte böyle işlemedi.
Fiiliyat
farklı oldu. Buna rağmen neden Türkiye girdi? Ama şöyle düşünelim şimdi, hani bir şekilde kurulmuş olabilir ama kurulduktan sonra böyle işleyeceğini görmeniz için de bir zaman gerekiyor. Bir takım ipuçları, bununla ilgili ipuçları olmakla birlikte tam olarak bunun anlaşılması tabii ki özellikle Almanya'nın artık, yani Hitler'in Polonya'yı işgaliyle netleşti. Netleşti yani, çünkü engelleyemedi. Ondan öncesinde bir İtalya'ya karşı verilen maalesef tavizler var bu konuda ve sonunda İtalya Habeşistan'ı işgal ediyor. Yani bunlar olmadan önce üye oluyor Türkiye. Üyeliğini de şöyle söyleyebiliriz. Öncelikle şunu belirteyim. Cemiyetin 3 organı var. 3 ana organı var. Bir tanesi bunların genel kurul, bir tanesi konsey, bir tanesi sekreterlik. Hani bir 17 Eylül'de konseye üye olduk dedik ya. Şimdi
konsey bir üst seviye gibi bir şey belki de, öyle mi?
Yok, öyle değil de işlevleri farklı. Yani genel kurulda herkes temsil ediliyor. Bütün ülkeler temsil ediliyor ve genel kurulun görevi arasında cemiyete üye kabulünün görüşülmesi, bütçenin denetlenmesi, konsey üyelerinin seçimi gibi konular varken konseyin sorumlulukları daha çok yaptırımla alakalı. Yani bir bahsettiğimiz bu 10 maddeye birisi uymadığında ne olacak? Buna daha çok konsey karar veriyor.
Bu 10 maddede neler var?
Daha çok ağırlıklı olarak biraz önce bahsettiğim gibi mesela diyelim ki 14. maddede bir uluslararası sürekli adalet divanı tasarısı hazırlanacak. Bu tasarıyı cemiyet üyelerine sunulacak ya da işte barışı bozan devlete siyasi ve ekonomik tecrit uygulanacak. Bunlar hepsi gerçekten barışı korumaya yönelik. Hı hı. Ama işte dediğimiz gibi büyük devletler Milletler Cemiyeti'ni de kendi amaçlarına hizmet edecek bir hale getirerek bu işlerliği bozmuşlardır. Yani bu tür bir işleyişi bozmuşlardır. Konseyin sorumluluklarının arasındaysa işte ihtilafları çözme, mesela iki devlet bir anlaşmazlık yaşıyor ve muhtemelen bu iş savaşa gidecek. O zaman konseye başvurarak bu ihtilafın çözülmesiyle ilgili, savaşa gitmeden barış yoluyla çözülmesiyle ilgili
uzlaşma kurumu gibi,
evet,
bir şey.
Evet, uzlaşma
aslında
kurulu gibi bir şey aslında. Yani aslında cemiyetin işlevi amacı bu ama konsey özellikle bunlara karar verici. Hükümlere uymayan üyeleri cemiyetten atma, mesela uymuyorsunuz ve siyasi ve ekonomik yaptırımlar uygulama bu anlamda. Silahsızlanma planları oluşturma, ki gerçekten dünyanın buna ihtiyacı var mesela o dönemde. Ve işte cezaları nasıl yapacağız, hangi yaptırımları uygulayacağız gibi bunlara karar veren bir konsey. O yüzden konsey üyeliği de kıymetli bu anlamda. Türkiye'ye gelecek olursak, Türkiye'nin giden süreci şöyle. Bu anlamda baktığımızda işte 32'deki sürece baktığımızda tabii ki biz savaştan çıktık. Ve o savaş, ondan sonrasında bir devletin kurulması, kendine gelmesi sürecinde böyle bir ilgilenemedik zaten onunla, kendi derdimize düşmüş olduğumuz için. Daha sonra uluslararası anlaşmalar yapılırken, mesela Lozan Barış Anlaşması yapılırken özellikle biz Milletler Cemiyeti gibi bir cemiyete zaten alınmazdık. Çünkü hepsi üye olan ve amacı işte barış yoluyla da olsa kendi gücünü diğerlerine, yani diğerleri Türkiye üye de olsaydı ki olmasını zaten o dönemde istemezlerdi ama üye de olsaydı bir etkisini göstermeyeceklerdi. Hiçbir şeye hiçbir söz hakkı vermeyeceklerdi. Kendi dediklerini yaptırtabilecekleri bir araca dönüştü aslında. Hı hı. Dolayısıyla Lozan'da biz eşitler arasında bir masaya oturmadık. Onların hepsi üyeydi. Kendi aralarında böyle bir işbirliği yapmışlardı. Biz de üye olmayan bir ülke olarak söz sahibi olamadan birçok şeye yani taviz vermeye zorunlu bırakıldık. Evet. Dolayısıyla bir sürede böyle geçti. Ama bu arada tabii ki cemiyet bizi bir takım toplantılarına davet ediyor. Hani Türkiye'nin görüşleri bir takım konularda alınıyor. Fakat Mustafa Kemal hiçbir zaman kendisi beni üye yapın demek istemedi. Onlardan bize teklif gelsin, davet onlardan gelsin, biz öyle kabul edelim dediği için tabii bu arada biraz daha süreç uzadı. Sonuçta uluslararası camianın da 29 buhranından sonra ekonomik anlamda çok ciddi, İngiltere gibi bir güçlü bir hani güneş batmayan krallık diyoruz. Orada bile ekonomik, Amerika'da zaten hakeza öyle, borsalar çöktü, her şey yani yerle yeksan oldu. Bu anlamda siyaset de bundan etkilendi ve ülkeler, bütün ülkelerin birleşerek ancak bu buhrandan çıkabileceğini düşündüğü için bütün mesela özellikle bu savaşta kaybeden ülkeleri öncelikle üye olarak almamışlardı. Ama sonrasında yavaş yavaş almaya başladılar. Bu minval üzere Türkiye'ye de böyle bir davet geldi. Çünkü dediğim gibi uluslararası camiada bir işbirliğine ihtiyaç vardı. Türkiye de bunu niye kabul etti? Çünkü bölgesel işbirlikleri çok önemliydi. Cumhuriyet'in ilk yıllarında kendi güvenliğini, sınır güvenliklerini sağlayabilmesi için çok önemliydi. Hı hı. Bir taraftan bölgesel, işte Balkanlarda, Doğu'da bölgesel işbirliklerini hareketlendirmeye ve yapmaya çalışırken Türkiye, uluslararası camiada da kendisi gibi olan, yani kendi durumunda olan, eşit seviyede olan devletlerle işbirliği yaparak kendi görüşlerini veya kendisine sunulan, işte zorlatılan bir takım şeylerin savunmasını oralarda yapabilmek istedi. Ve biliyorsunuz bir süre aslında devletin kurulduğunu bile kabul etmediler. Evet. Tamam, Lozan Barış Anlaşması imzalandı ama şeye kadar, Montreux'a kadar, hı-hı, biz boğazlarla ilgili hala sıkıntı yaşıyoruz. Yani sonrasına atılan bir takım sorunlar var, Musul gibi. Yani bunlara da bakarsak, bir taraftan da bizi uluslararası camianın dışına iterek, dışlayarak aslında sindirmeye hala çalıştılar bu anlamda. İşte Türkiye bir şekilde Milletler Cemiyeti'ne dahil olarak sosyalleşmeye, kendini uluslararası alanda kabul ettirmeye, bir takım hususları, belki mesela Musul'u, bir takım sorunları orada çözebilmenin yollarını aramaya. Çünkü örnekleri var orada. O uluslararası örneklerden yola çıkarak, mesela coğrafi olarak yakın değiliz, uzakta bir başka devletle aynı minval üzere olan bir sorunu konuşarak ortak önerilerde bulunmaya çalıştılar. Hı hı. Yani özellikle Güney Amerika halklarıyla bir araya gelerek, oradaki temsilcilerle bir araya gelerek ortak dertleri dile getirmeye çalıştılar. Tabii Tevfik Güçlü Aras'ın çok çabası olmuştur, Dışişleri Bakanımız. Yani orada temsil ettiği her durumda Türkiye'nin dertlerini, bu konuyla ilgili haksızlıkları, çifte standart uygulandığını, kurumun, cemiyetin işlerliğinde bunların doğru olmadığını, işte bütçe sorunlarımız var diyerek mesela bir takım şeylerden Türkiye'nin dışlanması konularında Yunanistan'a ya da başka devletlere örnek vererek, hani bu bir eşitlik değildir, bunlarla ilgili mesela bizim ödeyeceğimiz aidat Yunanistan'dan fazla olarak belirlendi. Yunanistan örnek olarak gösterilmemize rağmen kabul edilmedik. Bu ayrımcılıkları ve çifte standartları gören Güney Amerika devletlerinden bir kısmı ayrılmıştır mesela. Bir kısmı da işte Şili gibi, Kolombiya gibi, yani eğer bu konuda bir düzelme gerçekleşmezse ayrılacaklarını belirtmişlerdir. Fakat Türkiye ısrarla devam etmiştir. Çünkü işte şu anlamda bunu önemli görüyor hem Mustafa Kemal hem de aynı zamanda Dışişleri Bakanı. Çünkü diyor ki, yani biz bir şekilde içinde kalarak mücadele edelim. İçinde kalarak sorun çözmeye çalışalım ki sesimizi duyurabilelim. Aksi takdirde hani dışarıda olursak zaten dışlanmıştık.
Bir varlık kabul ettirme telaşı var.
Bir varlık kabul ettirme, bir de çok ciddi bir tehlike, ikinci bir savaş tehlikesi geliyor. Ne olacağını bilmiyoruz. Gene böyle bir cemiyetin içerisinde bulunarak aslında güvenliğimizle ilgili tehditlerin en azından dışarıda bertaraf edilebileceği gibi bir düşünce. Ve tabii ki
bir anlamda dünyadan haberdar olmak istiyoruz aslında.
Tabii ki, tabii ki. Ve dediğim gibi, yani bölgesel işbirliklerini devam ettirirken bu bölgesel işbirlikleriyle ilgili yapılması gerekenleri de Milletler Cemiyeti'ne sunmuşuz. Bir takım başarılar da elde etmişiz. Hani Musul'da olmasa bile. Ama mesela Hatay sorunuyla ilgili bir başarı elde ettik. Yani bunlar da bir taraftan üyelikle, üyeliğe devam etmekte ısrarla, üyelikte kalarak başardığımız şeyler diye görülebilir. Tabii ki yani amacından saptığını, amacına tam olarak uymadığını biraz önce söylediğim gibi 31, 35 ve 39'daki olaylar sonucu, işte en son Hitler'in Polonya'yı işgali sonucu net olarak söylemek mümkün. Bu verilen tavizlerin benzerini mesela Locarno Anlaşması gibi anlaşmada hem o ülkeler kendi sınırlarını, Belçika, Almanya, Fransa kendi sınırlarını güvenlik altına alıyor, hem de bir şey olduğunda Milletler Cemiyeti'ne başvurma hakları var. Hı hı. Ama bizim öyle bir hakkımız yok mesela. Lozan Barış Anlaşması olmasına rağmen diyor ki yani benzer bir durum söz konusu. Biz de sınırlarımızı güvenlik altına almak istiyoruz. Sıklıkla bunu dile getiriyorlar mesela. Özellikle boğazlar bizim için önemli bir konu. Boğazlar konusunda mesela Locarno gibi biz de Milletler Cemiyeti'nde bir sıkıntı olduğunda gidebilmek istiyoruz. Ya da Habeşistan konusunda İtalya'ya nasıl tavizlerde bulundunuz? O zaman bir şey olduğunda biz de silahlanma konusunda boğazlarda aynı hakkı iddia ediyoruz. Yani böyle bir şey olduğunda yarın öbürsü gün bize de aynı tavizi gösterecek misiniz? Yani bir şekilde bunları ifade etmenin, uluslararası arenada ifade etmenin, en azından şu an kayıtlar elimizde mesela, bunların ifade edildiğini görüyoruz. Alttan alta bir takım gizli anlaşmalarla biliyorsunuz nasıl işgal edildiğini ülkenin. Hiç değilse buralarda o haksızlıkları gördüğünü ve bunlara karşı savunmaların, elden gelenin yapılmaya çalışıldığını görüyoruz. Yani tabii ki Türkiye'nin gücü onlarla eşit seviyede değil o dönemde, maddi anlamda, manevi anlamda. Ama bir süreç sonra onların da yeni bir devletin kurulduğunu ve gerçekten bu çabanın takdir edildiğini, her ne kadar bir takım şeyleri kabul etmeseler de çok daha fazla taviz verilebilirdi. Gerçekten bizim gücümüzü de küçümsememek lazım. Öyle bir fakirlikten, öyle bir savaş yılgınlığından, yorgunluğundan çıkmış bir devlet olarak, yeniden küllerinden doğmaya çalışan bir devlet olarak yine de bu edilen başarıları küçük görmemek lazım diye düşünüyorum. Ha, Milletler Cemiyeti'nin amacı sonrasında bence açıkça barışın korunması falan değil, barış adı altında savaşsız kendi isteklerini, kendi sömürgeciliklerini
kabul ettirebilmek.
Evet, yürütebilecekleri bir araca dönüşmüştür Milletler Cemiyeti o anlamda.
Peki sonrasında bu Birleşmiş Milletler'e dönüşme hali nasıl gerçekleşti?
Ya o da 1945'lerden sonra işte aynı şekilde Birleşmiş Milletler adı altında yine barışın sağlanmasına yönelik çabalar, ama orada da sonrasında gerçekleşen çabalarda görüyoruz ki yine güçlü devletlerin istedikleri oluyor ama diğer üye devletlerin esamesi bile, söyledikleri bile okunmuyor, söylenmiyor, dile gelmiyor. Ya da işte mesela neydi, birisinin bağımsızlığına, sınırlarına tehdit oluşturduğunda bütün üye ülkeler buna karşı koyacaktı ama burnumuzun dibinde bir Bosna savaşı oldu mesela, gördük yani. Ya da şimdi işte Suriye'de yaşananlar. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler'in de varlık amacı, kuruluş amacı, buna ne kadar hizmet ettiği soru işareti olarak önümüzde durmaktadır. Yani kazandığı hiçbir başarı yok mudur? Hiçbir barışı sağlayıcı katkı vermemiş midir dünyaya Milletler Cemiyeti? Tabii ki evet. Ama o da olsun, zaten kuruluş amacı buydu. Ama bir İkinci Dünya Savaşı'nın çıkmasını bağıra bağıra geldiği halde engelleyememiştir. Hatta bir takım anlaşmalar bile imzalanmıştır yani bu anlamda Almanya ile falan. O yüzden uluslararası arenada kendi sesini duyurmak adına Türkiye'nin üyeliğini ve üyeliğe devam etmesini bulunduğu konjüktür itibariyle gayet doğru buluyorum o anlamda. Yani düzeleceğini umut ettiler. Umutları azdı gördükleri manzara karşısında ama yine de bir umut vardı ve onun peşinden koştular. Çünkü yapacakları başka bir şey yok. Yani onun peşinden gittiler ve sonucun böyle olması onların hatası değil.
Değerli hocam, çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün Dünden Kalanlar köşemizde Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülün Karabağ hocamızla Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne girişini konuştuk. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz ve böylelikle programımızın da sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında buluşmak dileğiyle şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın. Hayatın Sesleri.